Ayrım 9. İyi Kalpli Erendira. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 94. Her zamankinin aksine o sabah Erendira, büyükanneyi değil, büyükanne Erendira'yı hazırlama işini üstlenmişti. Kendi gençliğinde moda olan ölü yüzü gibi soluk bir makyaj kalemiyle kızın yüzünü boyadı. Gözlerine takma kirpikler, başına da tıpkı kelebeğe benzeyen, organzeden bir fiyonk takarak tuvaletini tamamladı. Korkunç görünüyorsun diye kendisini de kabul etti. Ama böylesi daha iyi. Erkekler kadınlarla ilgili konularda çok aptaldırlar. Her ikisi de çölün kupkuru kabuğu üzerinde yaklaşan iki katırın ayak seslerini onları görmeden çok önce tanımışlardı. Büyükannenin buyruğu üzerine Erendira tıpkı acemi bir tiyatro oyuncusunun perde açılmak üzereyken yapabileceği gibi hasırın üzerine uzandı. Psikopoz asasına dayanarak barakadan çıkan büyükanne katırların geçmesini beklemek üzere tahtına oturdu. Yaklaşan postacıydı. 20 yaşında yoktu bile. Ama bu iş onu yıpratmıştı. Sırtında haki renkli bir giysi, ayağında tozluklar, fişekliğinin kemerinde bir asker tabancası vardı. Güçlü bir katıra binmiş, ondan daha az güçlü görünen ve sırtına keten bezinden posta çuvalları yığılı bir başka hayvanı da yularından çekiyordu. Büyükannenin önünden geçerken eliyle onu selamlayıp yoluna devam etti. Ama o, barakanın içine bir göz atması için ona bir işaret yaptı. Adam durdu. Üzerinde mor fırfırlı giysisi, yüzünde cenaze makyajıyla hasıra uzanmış yatan Erendira'yı gördü. "Beğendin mi?" diye sordu büyükanne. Postacı kendisine önerilen şeyi ancak o zaman anlayabilmişti. "Bu yoklukta hiç fena değil," diye gülümsedi. 50 peso dedi büyük anne. Yok yahu, kızın şeyi altından olsa gerek dedi. Bir aylık yemek param o benim. Pintilik etme dedi büyük anne. Uçak postacıları rahiplerden daha iyi maaş alıyor. Ben ulusal postacıyım dedi adam. Uçak postacısı kamyonetle dolaşır. Ne olursa olsun aşk yiyecekten daha önemlidir dedi büyük anne. Ama karın doyurmaz. Büyük anne, başkalarının umutlarıyla geçinen bir kimsenin pazarlık etmeye fazlasıyla vakti olduğunu anlamıştı. Kaç paran var diye sordu. Postacı katırdan indi. Cebinden ezilmiş büzülmüş birkaç kağıt para çıkararak büyükanneyi gösterdi. Büyükanne pençe gibi eliyle bir top yakalarcasına paraların hepsini birden kavrayıverdi. Sana indirim yapıyorum dedi. Ama bir koşulum var. Haberi her bir yana yayacaksın. Dünyanın öbür ucuna bile yayarım dedi postacı. İşim bu benim. Gözlerini rahat açıp kapayamayan Erendira bunun üzerine takma kirpiklerini çıkardı ve geçici sevgilisine yer açmak üzere hasırın üzerinde kenara çekildi. Adam barakaya girer girmez büyükanne enerjik bir hareketle kapının perdesini çekip girişi örttü. Bu verimli bir anlaşma olmuştu. Postacının yaydığı habere kapılan pek çok erkek Erendira'nın getirdiği yeniliği tanımak için ta uzaklardan geliyorlardı. Erkeklerin ardından piyango masallarıyla yiyecek tezgahları gelmiş, hepsinden daha sonra da bisikletli bir fotoğrafçı gelerek kampın karşısına ayaklı bir fotoğraf makinesiyle üzerinde hastalıklı kuğuların yüzdüğü bir göl manzarası bulunan bir fon perdesi kurmuştu. Tahtına oturmuş yelpazelenen büyük anne, kendi yarattığı eğlence yerine yabancı görünüyordu. Onu ilgilendiren tek şey, sıralarını bekleyen müşteri kuyruğunun düzenli, Erendira'nın yanına girmek için peşin ödedikleri paranın da tamam olmasıydı. Başlangıçta öyle katı davranıyordu ki, sırf 5 peso eksik çıktı diye iyi bir müşteriyi geri çevirdiği bile olmuştu. Ama aylar geçtikçe gerçeklerden aldığı dersleri özümsemiş ve sonunda ödemeleri aziz madalyonları, aile hatıraları, nikah yüzükleri ve parlamasa bile ayarı yüksek altın olduğunu ısırarak gösterebilecekleri herhangi bir şeyle tamamlamalarını kabul eder olmuştu. Bu ilk köyde uzun bir süre kaldıktan sonra büyükannenin bir merkep almaya yetecek kadar parası birikmiş, alacağını tahsil edebilmek için daha uygun başka yerler almak üzere çölün derinliklerine doğru yola çıkmıştı. Merkebin sırtına uydurdukları eğreti bir semerin üzerine yolculuk ediyor, Erendira'nın başının üzerinde tuttuğu telleri kopuk şemsiyeyle tepede hiç kıpırdamadan duran güneşten korunuyordu. Arkalarından da üzerinde uyudukları hasırlar, restore edilmiş taht, ak mermerlerden melek heykeliyle amadislerin kalıntılarının bulunduğu sandıktan oluşan kamp eşyalarına yüklenmiş dört yerli yürüyordu. Fotoğrafçı ise bisikletin üzerinde kervanı izliyor ama sanki başka bir bayram yerine gidiyormuş gibi onlara yetişmiyordu. Büyük anne, işin görüntüsünü bütünüyle kavrayabildiğinde, yangının üzerinden 6 ay geçmişti. Eğer işler böyle giderse, Erendira, borcunu bana 8 yıl, 7 ay, 11 günde ödemiş olacak. İçinde parasını da sakladığı örgülü kesesinden çıkardığı tahıl tanelerini çiğnerken, gözleri kapalı olarak, yeniden hesap yapıp da daha kesin bir açıklamada bulundu. Tabii bütün bunlar yerlilerin maaşıyla yemeklerini ve öteki ufak tefek masrafları hesaba katmazsak. Sıcaktan ve toz topraktan perişan bir halde, merkebin peşi sıra yürümekte olan Erendira, büyükannenin hesabına hiçbir itirazda bulunmadı. Ama ağlanmamak için kendini zor tuttu. Kemiklerim sızlıyor dedi. Uyumaya çalış. Peki büyükanne? Gözlerini yumdu. Derin bir nefesle yakıcı havayı bir kez içine çekti ve uyuyarak yürümesine devam etti. Kafeslerle yüklü bir kamyonet, ufkun tozu dumanı arasında, oğlakları ürküterek çıka gelmiş, kuşların kopardığı yaygara, San Michel del Desireto köyünün pazar günü uyuşukluğu üzerinde, fışkırtılmış buzlu su etkisi yapmıştı. Kamyonetin direksiyonunda, açık havada dolaşmaktan pul pul olmuş cildi ve dedelerin birinden aldığı sincap rengi bıyıklarıyla iri yarı bir Hollandalı çiftçi vardı. Yanındaki koltukta oturan oğlu Ulysses, mahzun bakışlı, masmavi gözleriyle gökten inen meleği andıran sapsarı bir delikanlıydı. Yöredeki garnizonun tüm askerlerinin önünde sıra bekledikleri bir çadır, Hollandalının dikkatini çekmişti. Yere oturup elden ele geçirdikleri bir şişeden içki içen askerler, sanki bir çatışma için pusu kurmuş gibi kafalarına badem dalları takmışlardı. Hollandalı kendi dilinde sordu. Orada sattıkları haltta neymiş acaba? Bir kadın diye yanıt verdi oğlu, son derece doğal bir ifadeyle. Adı Erendira. Sen nereden biliyorsun? Çölde bunu bilmeyen yok dedi Ulysses. Hollandalı köyün küçük oteline indi. Ulysses kamyonette oyalanmıştı. Babasının koltukta bıraktığı bir evrak çantasını becerikli ellerle açıp içinden bir deste banknot çıkararak ceplerine tıkıştırdı. Ve her şeyi yine olduğu gibi bıraktı. O gece babası uyurken otelin penceresinden çıkıp Erendira'nın çadırının önünde kuyruğa girmeye gitti. Eğlence bütün hızıyla sürüyordu. Sarhoş erler bedava müziği ziyan etmemek için tek başlarına dans ediyorlar. Fotoğrafçı da magnezyum kağıdıyla gece karanlığında onların resimlerini çekiyordu. Büyük anne bir yandan işi denetim altında tutarken bir yandan da kucağındaki banknotları sayıyor, onları eşit destelere ayırarak bir sepetin içine yerleştiriyordu. O sırada kuyrukta ancak 12 asker kalmıştı. Ama öğleden sonraki kuyruk sivil müşterilerin de katılmasıyla uzamıştı. Ulysses en sonuncusuydu. Sıra melankolik havalı bir askere gelmişti. Büyük anne sadece onun yolunu kesmekle kalmadı. Parasına el sürmekten de kaçındı. Hayır oğlum dedi ona. Sen Harun'un hazinelerini de getirsen giremezsin. Kem suratlısın. O yöreden olmayan asker şaşırmıştı. Ne demek o? Her gittiğin yere uğursuzluk bulaştırırsın dedi büyük anne. Suratından belli. Eliyle ama dokunmadan onu uzaklaştırıp bir sonraki askere yol verdi. Sen gir çapkın dedi keyifle. Fazla da oyalanma. Vatan seni bekliyor. Asker içeri girdi. Ama hemen arkasından tekrar dışarı çıktı. Çünkü Erendira büyük anneyle konuşmak istiyordu. Büyük anne para sepetini koluna asıp çadıra girdi. İçerisi daracıktı. Ama derli toplu ve temizdi. Dip taraftaki çarşaflı bir yatakta yatan Erendira vücudunun titremesini bastıramıyordu. Kötü muamele görmüş, askerlerin terinden kir içinde kalmıştı. Büyük anne diye hıçkırdı. Ölüyorum. Büyük anne kızın alnına dokundu. Ateşi olmadığını anlayınca onu yatıştırmaya çalıştı. Artık 10 askerden fazla kalmadı dedi. Erendira ürkmüş bir hayvan ciyaklamasıyla ağlamaya başladı. O zaman büyük anne onun dehşetin sınırlarını aşmış olduğunu anladı. Ve kızın başını okşayarak onu yumuşatmaya çalıştı. Zayıf düştüğünde ondan dedi. Hadi ağlama artık. Ada çayıyla bir banyo yap da kanın yerine gelsin. Erendira yatışmaya başlayınca büyük anne çadırdan çıktı. Dışarıda beklemekte olan askere parasını geri verdi. Bugünlük bitti dedi. Yarın yine gel. Sana ilk sırayı vereyim. Sonra kuyruktakilere bağırdı. Bitti çocuklar, yarın sabah 9'da görüşürüz. Askerlerle siviller protesto bağırışlarıyla kuyruktan çıktılar. Büyük anne onlara neşeli bir edayla ama etkileyici asasını ciddi bir tavırla sallayarak karşı koydu. Saygısızlar, ibneler diye bağırdı. Bu yavrucağın demirden yapıldığını mı sandınız? Sizleri onun durumunda görmek isterdim. Sapık herifler, soysuz boklar. Adamlar ona daha da az alınmaz hakaretlerle karşılık veriyorlardı. Ama sonunda büyük anne kargaşayı bastırdı. Ve kızarmış yiyecek tezgahlarıyla piyango masaları sökülüp götürülene kadar elinde asasıyla nöbet tuttu. Tam çadıra dönmeye hazırlanıyordu ki adamların daha önce kuyruk oldukları boş ve karanlık yerde tek başına duran Ulysses'i gördü. Gerçeküstü bir hali vardı ve sanki güzelliğinden yansıyan bir ışıltıyla alacakaranlıkta fark ediliyordu. "Ya sen," dedi büyük anne, "kanatlarını nerede bıraktın?" "Kanatları olan büyük babamda," diye yanıt verdi Ulysses o doğal haliyle. Ama buna hiç kimse inanmaz. Büyük anne büyülenmişçesine bir dikkatle onu yeniden inceledi. "Vallahi ben inanırım," dedi. "Yarın onları tak da gel." Çadıra girerek Ulysses'i durduğu yerde ışıldar bıraktı. Erandıra banyodan sonra kendini daha iyi hissetmişti. Kısa ve işlemeli bir kombinezon giymiş, yatmak üzere saçını kuruluyor ama hala gözyaşlarını tutmak için çaba harcıyordu. Büyük anne uyumuştu. Ulysses son derece yavaş bir hareketle Erandıra'nın yatağının arkasından başını uzattı. Kız onun hüzünlü berrak gözlerini görmüştü. Ama bir şey söylemeden önce hayal görmediğinden emin olmak için yüzünü havluyla avuşturdu. Ulysses ilk kez olarak gözlerini kırpınca Erandıra sesini iyice alçaltarak sordu. "Kimsin sen?" Ulysses omuzlarına kadar göstermişti kendini. "Adım Ulysses," dedi. Aşırdığı banknotları gösterip ekledi. "Param var." Erandıra ellerini yatağın üstüne dayadı. Yüzünü Ulysses'inkilere yaklaştırdı. Sanki bir ilkokul oyunundaymış gibi onunla konuşmayı sürdürdü. "Kuyruğa girmen gerekiyordu," dedi. "Bütün gece bekledim," dedi Ulysses. "Öyleyse şimdi sabah kadar beklemen gerekecek," dedi Erandıra. "Sanki belimi tekmelemişler gibi hissediyorum kendimi." Tam o sırada büyük anne uykusunda konuşmaya başladı. "Son kez yağmur yağdığından bu yana neredeyse 20 yıl geçti," dedi. "Öyle korkunç bir fırtınaydı ki yağmur deniz suyuyla karışık olarak iniverdi. Sabah uyandığımızda evin içine balık ve şeytan minaresi dolmuştu. Büyük baban Amadis nur içinde yatsın, havada yüzen ışıltılı bir balık görmüş." Ulysses yine yatağın arkasına saklanıvermişti. Erendir'e onun bu haline güldü. "Sakin ol," dedi. "Uyuduğu zaman hep böyle deli gibi sayıklar. Ama yer yerinden oynasa yine uyanmaz." Ulysses yeniden ortaya çıktı. Erandıra çapkın, biraz da sevecen bir gülümsemeyle baktı ona. Sonra hasarın üzerinde yayılı olan kullanılmış çarşafı kaldırdı. "Gel," dedi, "çarşafı değiştirmeme yardım et." Bunun üzerine Ulysses yatağın arkasından çıkıp çarşafı bir ucundan tuttu. Hasırdan çok daha büyük bir çarşaf olduğundan birkaç kez katlamak gerekiyordu. Her katlayışta Ulysses Erandıra'ya biraz daha yaklaşmış oluyordu. "Seni görmek için deli oluyordum," dedi az sonra. "Herkes senin çok güzel olduğunu söylüyor. Doğruymuş." "Ama ölmek üzereyim," dedi Erandıra. "Annem diyor ki çölde ölenler gökyüzüne değil denize giderlermiş," dedi Ulysses. Erandıra kirli çarşafı bir yana bıraktı. Hasırın üstüne temiz ve ütülenmiş başka bir tane yaydı. "Denizi tanımıyorum," dedi. "Tıpkı çöl gibi ama denizde su var," dedi Ulysses. "Öyleyse üstünden yürünmez." "Babam üstünden yürüyebilen birini tanımış," dedi Ulysses. "Ama çok uzun zaman önce." Erendire ondan çok hoşlanmıştı ama uyumak istiyordu. "Yarın sabah erkenden gelirsen sırada birinci olursun," dedi. "Sabahleyin erkenden babamla birlikte gidiyorum," dedi Ulysses. "Bir daha buradan geçmeyecek misiniz?" "Kim bilir ne zaman," dedi Ulysses. "Şimdi de bir rastlantı olarak geçiyorduk buradan. Çünkü sınıra giderken yolumuzu kaybettik." Erandıra düşünceli bir tavırla dönüp uyuyan büyük anneye baktı. "Pekala," diye fikrini değiştirdi. "Ver parayı bana." Ulysses parayı verdi. Erandıra yatağa uzandı. Ama olduğu yerde çır çır titriyordu. En önemli anda cesareti kırılmıştı. Erandıra acele etmesi için elinden tuttu ve ancak o zaman fark edebildi sıkıntısını. Bu korkuyu tanıyordu. "İlk kez mi?" diye sordu. Ulysses yanıt vermedi ama üzgün bir ifadeyle gülümsedi. Erandıra'da bir değişiklik vardı. "Ağır ağır nefes al. Başlangıçta hep böyledir. Sonra farkına bile varmazsın." Onu yanına yatırdı. Giysilerini çıkartırken bir yandan da bir anne şefkatiyle onu giderek yatıştırıyordu. Adın neydi? Ulises. Yabancı adı dedi Erendira. Hayır, denizci adı. Erendira onun göğsünü açtı. Çocuksu öpücükler kondurdu. Kokladı onu. Altından yapılmış gibisin dedi. Ama mis gibi çiçek kokuyorsun. Portakal olsa gerek dedi Ulises. Daha yatışmış olarak onu suçuna ortak eder gibi gülümsedi. Şaşırtmak için bir sürü kuş taşıyoruz diye ekledi. Ama sınırı asıl götürdüğümüz kaçak portakal. Portakalın kaçağı olmaz ki dedi Erendira. Bunlar öyle dedi Ulises. Her biri 50.000 peso değerinde. Erendira çok uzun zamandan beri böylesine gülüyordu. Sen de en hoşuma giden şey dedi. Palavra atarken ki ciddiyetin. Sanki Ulises'in saflığı sadece keyfini değil, karakterini de değiştirmiş gibi içten gelen bir rahatlıkla durmadan konuşuyordu. Kaderin bu kadar yakınında yatan büyük anne uykusunda konuşmasını sürdürdü. O sıralarda Mart ayı başlarında bir gün seni eve getirdiler dedi. Bezlere sarılı küçücük bir kertenkeleye benziyordun. Çok genç ve yakışıklı olan baban Amadis o akşam öylesine keyifliydi ki 20 araba dolusu çiçek ısmarlamış. Avaz avaz bağırıp çağırarak, onları saçarak sokaklarda dolaştı durdu. Bütün köy sapsarı bir çiçek denizine dönmüştü. Bitmek bilmez bir heyecanla bağıra çağıra saatlerce sayıkladı durdu. Ama Ulises onu duymuyordu bile. Çünkü Erendira onu o kadar çok ve öylesine gerçekten sevmişti ki. Büyük anne sayıklarken onunla yarı fiyatına yeniden sevişmiş, sonra da şafak sökünceye kadar parasız olarak sevişmeye devam etmişti. 9. ayrımın sonu, sayfa 104.